Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler, ateş onlar için bir konaklama yeridir. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 4 Mir 1400, Hicri Kamer 19 Safer 1443 ve Miladi Takvim'le 26 Eylül 2021 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak Türkiye'den köşe yazarları Hüseyin Erbain ve Kutsal Savunmanın Aşura-i Yanları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi fedakar İranlı gencin şehit olarak sayılması talebini onayladı. Emir Abdullahyan, İran'ın Washington'daki çıkarlarını koruma ofisi üyeleriyle görüştü. Hatipzade, İran Dışişleri Bakanı'nın ilk fırsatta Beyrut'a gideceğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, nükleer anlaşmanın canlanması için ciddi bir umut var dedi. Borrell, nükleer anlaşmada İran ile Amerika arasındaki mesafeyi azaltmak için çok çalışmalıyız ifadesini kullandı. Türkiye'de son 24 saatte koronadan dolayı 193 kişi de hayatını kaybetti. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal El-Mikdad, Sezer yasası terör rejimi İsrail'in hizmetinde dedi. Şimdi haberler.
İran İslam İnkılabı rehberi, İran Şehitler ve Gaziler Vakfı Başkanı'nın kendini adamış bir genç olan Ali Lendi'nin şehit sayılması talebini kabul etti. İran Şehit ve Gazi İşleri Vakfı Başkanı Gazizade Haşimi, İslam İnkılabı rehberine yangında ateşler arasına girerek iki kişiyi kurtarmak için yaptığı fedakarlıkta vücudunda ciddi yanıklar olan gencin kurtulamayarak hayatını kaybetmesinden sonra onun şehit sayılmasını talep etti. İranlı fedakar genç Ali Rendi 9 Eylül'de bir komşunun evinde çıkan yangında evdeki iki kadını kurtarmak için ateşlerin arasına daldı ama aldığı yanıklar sonucu hayatını kaybetti. Bu fedakar genç Cuma sabahı İsfahan'daki İmam Musa Kazım Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
İran'ın tanınmış alimlerinden Allame Hasanzade Amuli dün kalp rahatsızlığı sebebiyle vefat etti. Allame Hasanzade Amuli dün akşam ağır bir hastalık sürecinden sonra 93 yaşında vefat etti. Hasanzade Amuli Hicri Şems'i 1307 yılında Amur şehrinin Larican ilçesine bağlı İrak köyünde dünyaya geldi. 6 yaşında okulda okuma yazmayı öğrendi. Hicri Şems'i 1323 yılında dini ilimler alanında dersler almaya başladı. Allame Hasanzade Amuli 1342'de Tahran'dan Kom'a gitti. 17 yıl boyunca Allame'nin kardeşi Allame Tabatabai ve Seyyid Muhammed Hasan Elahi'nin derslerine katıldı. Allame Hasanzade Amuli ayrıca yaklaşık 17 yıl matematik, zaman ve kıble dersleri vermekte olup zaman ve kıble bilgisi adında bir kitabı da telif etti.
İran Dışişleri Bakanı Washington'da İran'ın çıkarlarını koruma dairesi başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi. İran'a göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün New York'tan ayrılmadan önceki son programında İran İslam Cumhuriyeti'nin çıkarlarını koruma ofisi üyeleriyle görüşerek İranlıların son durumu hakkında yakından bilgi alırken Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan İranlıların sorunlarının en kısa zamanda giderilmesi ve onlara daha iyi kolaylıkların sağlanması için gerekli talimatı verdi. İran, Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Mecid Tahter Hamanchi ve beraberindeki heyetin katıldığı toplantıda İran Dışişleri Bakanı 13. Hükümetin, Cumhurbaşkanı ve yargı mensuplarının yurt dışında yaşayan İranlıların sorunlarının giderilmesi konusundaki politikasını anlattı ve onların vatanlarıyla, ana vatanlarıyla ilgili işlerini kolaylaştırmaya vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanı, Amerika'da yaşayan büyük İran topluluğunun seçkinliğine ve belli bir seviyelere gelmişliklerine atıfta bulunarak, ilgili tüm kurumların yurt dışındaki İranlıların durumlarıyla yakından ilgilenmelerine vurgu yaptı. Bu toplantıda Emir Abdullahyan, yurt dışında yaşayan İranlıların gidip gelmeleri ve onların dünya ile irtibatlarının aslında bir yandan İran'ın güç ve ilerleme kaynağı olarak niteledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'ın ilk fırsatta Lübnan'a gideceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade dün yaptığı açıklamada İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Lübnan'a muhtemel ziyaretiyle ilgili çıkan haberlere atıfta bulunarak Lübnan'da yeni hükümet kuruldu ve İran ile Lübnan arasında yakın ilişkiler var dedi. Hatipzade, İran Dışişleri Bakanı'nın Lübnan'a ziyareti en kısa zamanda gerçekleşecek ama Tahran'a dönerken Beyrut'a gitme gibi bir program yok dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca ilk fırsatta Lübnan hükümetini ve halkını tebrik etmeyi planlıyoruz. İran Dışişleri Bakanı kesinlikle Beyrut'a gidecek dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılacağına dair ciddi umut ve makul iyimserlik olduğunu söyledi. İran Ajansı'na göre Lavrov dün düzenlediği basın toplantısında İran NPT ve güvenlik yükümlülüklerine bağlı kaldığını belirterek Moskova'nın nükleer anlaşmayı canlandırmak için müzakereleri mümkün olan en kısa sürede sürdürmek istediğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Amerika'yı nükleer anlaşmanın yeniden canlanması için daha aktif adımlar atmaya çağırdı. Lavrov, mevcut Amerikan yönetiminin İran'ın nükleer programına ilişkin kapsamlı bir ortak eylem planının hazırlayıcısı olduğunu ve nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için müzakerelerin yeniden başlatılmasında Amerika'nın daha hızlı ve aktif olarak hareket etmesi gerektiğini söyledi. Lavrov, Amerika nükleer anlaşmadan çekildiğinde İran bir yıldan fazla bir süre iyi niyetle ve adil bir şekilde nükleer anlaşmaya göre yapması gerekeni yaptı ve Amerika'nın aklını başına toplamasını ve nükleer anlaşmaya dönmesini bekledi dedi.
Avrupa Birliği Dış Politika Şefi acil bölgesel meseleleri ele alma gereğini yineleyerek Avrupa Birliği'nin nükleer müzakerelerin yeniden canlandırılmasını derhal başlatma arzusunu yineledi ve İran ile Amerika arasındaki mesafenin azaltılması gerektiğinin altını çizdi. İran'a göre Josep Borrell dün New York'ta yaptığı ziyaretin sonucu ve dünyanın dört bir yanından üst düzey diplomatlarla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturum kulislerindeki görüşmeler hakkında bir not yayınladı. Borrell web sitesinde yayınlanan notta son haftalarda Viyana müzakerelerinin askıya alınmasına atıfta bulunarak New York ziyareti sırasında nükleer anlaşma üyeleriyle bakanlar düzeyinde bir toplantı yapmayı umduğunu yazdı. Borrell böyle bir görüşmenin gerçekleşmediğini belirterek İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'la nispeten uzun bir görüşmesi olduğunu da sözlerine ekledi. Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu görüşmenin en önemli tarafının İran Dışişleri Bakanı'ndan Viyana müzakerelerine geri dönme için aldığı olumlu cevap olduğunu söyledi. Joseph Borrell. Umarım Amerika yakında nükleer anlaşmaya döner ve İran'ın bu anlaşmaya bağlı kalması karşılığında yaptırımlar kaldırılır dedi. Şimdiye kadar Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönüşünü kolaylaştırmak için Amerika ve İran'la diğer nükleer anlaşma üyeleri arasında Viyana'da 6 tur dolaylı görüşmeler yapıldı.
Hırvatistan'da düzenlenen 27. Uluslararası Kur'an-ı Kerim okuma ve ezberleme yarışmasında birincilik İran İslam Cumhuriyeti'nin oldu. İran'a göre geçtiğimiz günlerde Zagreb İslam Merkezi'nde düzenlenen bu yarışmada İranlı değerli bir genç ve Kur'an-ı Kerim hafızı Sina Tabahi 26 ülkeden 33 hafız arasında mükemmel oyla birinci oldu. Bu yarışmada ikincilik ve üçüncülük Malezya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden iki Kur'an-ı Kerim hafızına gitti. Dün İran Büyükelçisi Pervez İsmail'in de katıldığı bu yarışmanın final ve kapanış yarışmalarında birincilik plakati ve ödülleri Bosna Hersek ve Balkan Bölgesi İslam Alemleri Birliği Başkanı Hüseyin Kavazoviç tarafından verildi.
Türkiye'de muhalefet partileri erken seçim istiyor. 18 Haziran 2023 Türkiye'de parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tarihi, ancak Türkiye'deki siyasi ve seçim atmosferi erken seçimleri gösteriyor. Türkiye'de AK Parti hükümeti her ne kadar seçimlerin zamanında yapılacağını bildirse de muhalefet partileri erken seçimde ısrarcı. Türkiye'de hükümet ise başta enflasyon olmak üzere Amerika ve Batı ile siyasi gerilimlerin zirvesinde. Bu durum AK Parti hükümetini seçimler öncesi ciddi kaygıya düşürdü. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'tan dönüşünde yaptığı açıklamada Türkiye ve Amerika ilişkilerine temasla iki ülke arasında ilişkilerin bu zamana kadar görülmemiş bir şekilde bozulduğunu söyledi. Amerikan Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'a çıkmadan önce seçim çalışmalarında iktidara gelirse Türkiye'de muhalefet partilerini güçlendirerek seçim yoluyla Erdoğan hükümetini devireceğini söylemişti. Bazı siyasi partiler ve gruplar Türk hükümetinin siyasi ve etnik sorunları çözmek için bölgesel birliklerden uzaklaşmaması gerektiğine inanıyor. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, İran, Rusya, Irak ve Suriye'de dahil olmak üzere komşularla ilişkilerin geliştirilmesinin Türkiye'nin iç ve bölgesel sorunların çözümü için siyasi bir açılıma yol açabileceğini söyledi.
Türkiye ve Rusya Cumhurbaşkanları Suçi'de ikili görüşmelerde bulunacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere 29 Eylül Çarşamba günü Rusya'ya bir günlük bir ziyarette bulunacak. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bir televizyon röportajında iki ülke arasındaki işbirliğine dayalı olarak Rusya'dan farklı tutumlar beklediğini söyledi. Erdoğan, Putin ile görüşmede üçüncü bir kişi olmayacak ve bu görüşmede iki ülke ilişkilerine ilişkin önemli kararların alınacağına inanıyorum dedi. CNN Türk iki Cumhurbaşkanı arasındaki görüşmenin ana gündemini Suriye meselesi olarak değerlendirirken bu gündemin ilk başlığının ise İdlib'e ayrılacağını, mevcut İdlib muhtırası ve iyileştirme anlaşmaları çerçevesinde yapılmasının beklendiğini bildirdi. CNN Türk, Afganistan gelişmeleri, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinde yaşanan gerilimler Erdoğan-Putin görüşmesinin bir diğer gündemi olacağını bildirdi. CNN Türk haberde iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin de toplantıda ele alınacağını bildirdi.
Türkiye'de son 24 saatte 342.145 COVID-19 testi yapıldı. 26.145 kişinin testi pozitif çıktı. 193 kişi yaşamını yitirdi. Sosyal medya hesabına günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı 19 bin, sizce 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip bugün 26.145 olan vaka sayısını kısa sürede kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter ifadelerini kullandı.
Irak Haçlı Şabi Operasyon Komutanı Ali El-Hamedani, Kerbela'da güvenliği sağlamak için 9500 Haçlı Şabi üyesinin konuşlandırıldığını duyurdu. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Irak Haçlı Şabi Kurumu Operasyon Komutanı Ali El-Hamedani, Hüseyin Erbail merasimlerinde güvenliği sağlamak için ayrıca 266 güvenlik aracının da aktif halde olduğunu bildirdi. Daha önce Babil Polis Komutanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Adile Hüseyin'i Kerbela şehrine seyahat etmeyi planlayan Erbay'ın Hüseyin'i ziyaretçilerini desteklemek için özel bir güvenlik planı hazırladığını söylemişti. Hecri Kameri 10 Sefer 1443 Dünya Şiilerin 3. İmamı Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Sadık Yarenlerinin Kerbela Çölü'nde şehit edilişlerinin 40. günü yıl dönümüdür.
Irak Ketaib Hizbullah Hareketi, Kuzey Irak'ın paralı askerler, komplocular, Amerika ve İsrail casus servisleri için güvenli bir sığınak haline dönüştüğünü bildirdi. Söz konusu hareket yayınladığı bildirdi. Kuzey Irak'taki Siyonist rejimle normalleşmeyi desteklemek için yapılan toplantıya atıfta bulunarak Siyonist ajanlar işgalcilerle ilişkilerin normalleşmesini teşvik etmek için Irak anayasasına aykırı bir şekilde hareket ettiler. Buna karşı sessiz olmak mümkün değil dedi.
Suriye Dışişleri Bakanı Sezar olarak adlandırılan Amerikan yaptırımları kanunu Siyonist rejime hizmet etmek için ahlak dışı bir yasa olarak niteledi. Mikdat dün Lübnan medyasından El Meyadin televizyon kanalına verdiği demeçte Washington'un Avrupa ülkeleri tarafından desteklenen ve Sezar olarak bilinen Suriye yönelik yaptırımları Suriye halkı için ekonomik sorunlar yarattı dedi. Mikdat, batılı ülkelerin Suriye'nin yeniden inşasına yönelik her türlü yardımı engellediğini de sözlerine ekledi. Suriye Dışişleri Bakanı, batılı ülkelerin terör örgütlerine yardım ettiğini belirterek Suriye hükümeti ve halkının Suriye'de terör yaratan batılı ülkelerin niyetlerine güvenmediğini de sözlerine ekledi. Faysal El-Miktad, Washington'un Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne bağlı kalması durumunda birçok savaş ve baskının sona ereceğini belirterek Amerika'yı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni ve insan haklarını en büyük ihlal eden ülke olarak nitelendirdi.
Haber kaynaklarının bildirdiğine göre dün yüzlerce insan işgal altındaki Filistin'de Siyonist rejimin Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığı petrol anlaşmasını protesto etti. Mitinge katılanlar Birleşik Arap Emirlikleri petrol boru hattının işgal altındaki Filistin'e devredilmesine ilişkin anlaşmayı kınadılar. Daha önce Siyonist rejim çevre bakanı Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti ile Aşkelon İlat petrol boru hattı şirketi anlaşmasının iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.
Taliban, IŞİD terör grubunun Afganistan'daki elebaşının öldürüldüğünü duyurdu. El Meyadin kanalı, Taliban grubunun cumartesi akşamı IŞİD terör grubunun lideri Abu Ömer Horasani'nin Afganistan'da öldürüldüğünü duyurdu. Afganistan'da Taliban'ın iktidara gelmesinden bu yana Daesh terör grubu Kabil ve Nengarhar'da saldırılar düzenlemiş ve son zamanlarda Nengarhar'daki saldırılar artmıştır.
Ve son haberimiz, Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Rus casus uçaklarının Ukrayna ordusunun eğitim alanına sızdığını iddia etti. Ukrayna Savunma Bakanlığı'na dayanılarak verilen habere göre Rusya'nın Suhoi 24 ve Ilyushin 20 savaş uçakları dün Ukrayna'daki Karadeniz füze ve hava savunma eğitim alanına ülkenin hava sahasını ihlal etti. Amerikan hükümeti Rusya'nın askeri faaliyetlerini artırmak ve Ukrayna'nın savunma ve savaş gücünü güçlendirmek bahanesiyle Ukrayna'ya 60 milyon dolar yardım yapacağını açıklamıştı. Amerika 2014 yılında Kırım Yarımadası'nın Rusya'ya ilhak edilmesine bu yana Kiev'in en büyük silah ve askeri teçhizat tedarikçisi durumuna geldi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve nükleer anlaşmanın görüşülmesi başlığını taşıyor. Fransa Dışişleri Bakanı Cuma günü İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüşmesinde Paris'in İran ile nükleer müzakerelerin gecikmesi hususunda kaygılı olduğunu ve bu diyalogların ve müzakerelerin bir an önce başlatılmasından yana olduğunu belirtti. Aslında İran'ın çıkarlarının temin edilmesi ve garanti altına alınması gibi pratik ve somut sonuçlar doğurması şartıyla kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen nükleer anlaşmaya dönmek büyük önem taşıyor. Ancak Amerika ve 3 Avrupalı anlaşma tarafı ülke bu doğrultuda hala ciddi ve pratik adım atmış değil. Bu hususla ilgili İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bu noktaya temasla İran'ın Biden hükümetinin nükleer anlaşmaya dönmesi hususunda tereddütleri olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı ayrıca Cuma günü üst düzey Amerikan medya organları ve New York'taki Birleşmiş Milletler muhabirler ve gazetecilerle basın toplantısında bir araya geldi. Amerikalıların bir yandan nükleer anlaşmaya geri dönmeye vurgu yaptığını ve İran'dan müzakere masasına oturmayı ve Viyana müzakerelerine dönmeyi istediğini ancak bir yandan da İran'a yönelik yeni yaptırımları hayata geçirdiğini belirterek bu tür tavırların yapıcı mesajlar içermediğini söyledi. Nükleer anlaşma Temmuz 2015'te imzalanan bir anlaşma ancak bu hususta temel bir soru ortaya çıkmakta. Neden nükleer anlaşmanın tam olarak hayata geçirilmesi izah edilemiyor ve açıklanamıyor? Nükleer anlaşma Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı çerçevesinde hayata geçirilmesi gereken iki taraflı taahhütlerce belirlenmiştir. Ancak eski Amerikan Başkanı Trump 8 Mayıs 2018'de resmi olarak Amerika'nın bu çok taraflı uluslararası anlaşmadan çıkma talimatını açıklamıştı. Avrupalılar ise bu çekilmenin ardından bildiriler yayınlayarak yüz yüze ve resmi görüşmelerde Amerika'nın bu girişimine karşı çıksalar da pratikte Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarını etkisizleştirmek ve Amerika'nın bu anlaşmaya geri dönmesi için pratik adımlar atmadılar.
Berçam nükleer anlaşmasına taraf olan Almanya, Fransa ve İngiltere olmak üzere 3 Avrupa ülke ise müzakereleri İran'ın füze gücü ve savunma gücüne bağlayarak Berçam ile ilgili olmayan hedefler gütmeye başladılar. Bu meselelerin ileri sürülmesi gerçekte Berçam nükleer anlaşmasındaki ihlallerin örtbas edilmesi amacıyla gerçekleşti. Bu tavırlar Amerika ve Avrupa'nın Berçam müzakerelerini bir paravan olarak kullanmak istediklerini ve yeni bir ortam peşinde olduklarını gösteriyor. Siyasi meseleler uzmanı Sege Celal Sadat Yanisi, Berçam nükleer anlaşması ile ilgili analizde şu değerlendirmede bulundu. Avrupalılar bu yıllar içerisinde konumlarına uygun düşecek şekilde bağımsız ve önemli bir rol oynayamadılar ya da oynamak istemediler. Gerçekte Amerika ve Avrupa Berçam nükleer anlaşmasının uygulanışını bir rehin olarak kullanmak istiyorlar. İran ise zaten Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın raporlarına göre Berçam nükleer anlaşmasındaki taahhütlerine uymuştur. Bu yüzden İran için önemli olan husus Berçam ile ilgili müzakereler uğruna müzakere yapmak değil geçmişteki taahhütlerini yerine getirilmesidir. Bu taahhütler ise ilk olarak Berçam nükleer anlaşmasında öngörülen yaptırımların kaldırılması, ikinci olarak da Amerika'nın bu anlaşmadan çıkışının ardından uygulanan yaptırımların kaldırılması ve üçüncüsü de başlıkları hukuki hileler yoluyla değiştirilen yaptırımların ortadan kalkması ile ilgilidir. Bu yüzden Berçam Anlaşması'nın kaderi karşı tarafların tavırlarına bağlı olduğu söylenebilir. Avrupa'nın Amerika'dan Berçam'ı 2231 sayılı karar çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirerek dönmesini talep etmesi bu anlaşmanın korunmasının en mantıklı yoludur. Çünkü eski hataların tekrarlanmasının sonucu Berçam'ın yok oluşu ve tüm tarafların zararlı çıkmasına yol açacaktır. Emir Abdullahyan'ın bu alandaki açıklamalarının açık ve net mesajı bulunmaktadır. İran Dışişleri Bakanı yeni hükümetin işe başladığından beri Berçam'a yönelik net bir tavırda bulunduğunu ve bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Mahmut Abbas'ın Siyonist rejim saldırganlarına paralel olarak çelişkili konuşması etrafında. Filistin Özel Teşkilatı Başkanı Mahmut Abbas, Cuma günü 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunda yaptığı konuşmada, Siyonist rejim İsrail güçlerinin 1967'de işgal ettikleri bölgelerden çıkmak için bir yıl mühletlerinin olduğunu söyledi. Filistin Özel Teşkilatı Mahmud Abbas öyle bir durumda bu mühletten söz etti ki Siyonist rejim İsrail hala Filistinlere karşı cinayetlerini sürdürmekte, Mısır veya Filistin Özel Teşkilatı ile anlaşmayı da reddetmektedir. Siyonist rejim saldırganlığının oranını veya Filistinlere karşı işlediği cinayetleri bir nebze bile azaltmamıştır. Öyle ki işgalci rejim ordusu askerleri Cuma günü Batı Şeria'da bulunan Nablus'un güneyindeki farklı bölgelere saldırdı ve Filistinler ile çatıştı. Bu çatışmanın ardından ve Filistin Kızılay'ın bildirdiğine göre 28 Filistinli bu olaylarda şehit düştü ve yaralandı. Buna ilaveten Filistin Sağlık Bakanlığı da bir Filistinli'nin Beyza köyünde şiddetli yaralardan dolayı şehit düştüğünü bildirdi. Bu koşullar altında Mahmud Abbas'a bir taraftan Siyonist rejim İsrail'in girişimlerinin devam etmesinden bir yandan da iki devletin kurulmasından bahsetti. Ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten barışın tesisiyle ilgili toplantı düzenlemesini istedi. Mahmud Abbas öyle bir dönemde Siyonist rejim İsrail ile uzlaşma ve barışan söz ediyor ki Siyonist rejimin Filistinlere karşı cinayetleri Neftali ve Yair Lapid'in oluşturduğu koalisyon hükümetinin iktidara gelişiyle artmıştı. Buna ilaveten Neftali Bennett defalarca Filistin devletinin kurulmasına inanmadığını belirtmiştir. Neftali Bennett Başbakan olarak Şerm-i Şeytan geri dönmesinden sadece bir gün sonra Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile görüşmesinde Filistin ülkesinin kurulmasının tahammül edilir olmadığını öne sürmüştü. Görünen o ki Mahmud Abbas bir şekilde açık ve net çelişkiler yaşamaktadır. Çünkü bir yandan Siyonist rejim makamları ile görüşmelerini devam ediyor. Bir yanda da Amerika ve Birleşmiş Milletler'den barışın tesisi yönünde adımlar atmalarını istiyor ve kendisi de Siyonistler ile güvenlik alanında koordinasyon sağlamaya çalışıyor. Halbuki Filistinli gruplar bu sinsi girişimlere ciddi bir şekilde karşı çıkıyor.
Bu hususta Filistin İslami Direniş Hareketi Sözcüsü Hazım Kasım, Filistin Özel Teşkilatı makamlarının İsrail bakanları ve kilise üyeleriyle ilişkileri normalleştirmesi bağlamındaki görüşmelerini reddedip kanadı ve bu görüşmelerin Filistin Özel Teşkilatı'nın milliyetçi yaklaşıma karşı hareket ettiğini ve milli ve ahlaki cinayet sayıldığını vurguladı. Diğer yandan görünen o ki Mahmud Abbas, Filistinler neslinde konumunun ciddi bir şekilde zayıfladığını farkına varmış ve şimdi de seçimlerden söz ederek bu vasıta ile minimum bir popülerlik kazanmak istiyor. Mahmud Abbas, Siyonistlerle barış ve uzlaşmadan söz etse de Filistin halkı, Siyonist rejimin cinayetlerine karşı direnişten başka bir seçeneği olmadığını anladığı belirtilmelidir. Öyle bir direniş ki, 12 günlük Gazze Savaşı'nda bir kez daha Siyonistlerin sözde demir kubbe savunma sistemlerinin kırılganlığını ispatladı. Bu yüzden bu rejim şu günlerde savunma sistemini güçlendirme peşindedir. Washington ise bu alanda 1 milyar dolar yardım sağlayacak. Bildirmiştir. Amerika'nın bu yardımı ise bir kez daha Washington'un Siyonist cinayetlerinin ortağı olduğunu ispatladı. Hamas sözcüsü Abdülatif Kanu, Amerika'nın Siyonist rejimde havarinin yaptığını belirterek demir kubbe sisteminin hiçbir zaman Siyonistlerin güvenliğini sağlayamayacağını vurguladı. Hamas yetkilisi özel teşkilattan da Amerika'ya sırtını yaslamamasını istedi. Bu yüzden görünen o ki Mahmud Abbas'ın çelişkili açıklamaları Siyonistler ve Amerikalıların ona verdiği içi boş vaatlerden kaynaklanmaktadır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 4 Mehr 1400, Hicri Kameri 19 Safer 1443 ve Miladi 26 Eylül 2021 Pazar. 39 yıl önce bugün Hicri Şemsi 4 Mehr 1361'de İranlı çağdaş ünlü sanatçı ve hattat Üstad Rıza Mafi vefat etti. İran'ın kutsal Meşhed kentinde dünyaya gelen Mafi, hattatlık sanatına büyük ilgi duyardı ve Üstad İhtisami nezdinde hattatlığı çok güzel bir şekilde öğrendi. Kendi döneminde İran Güzel Hatlar Encümeni'nin ünlü hocalarından hattatlık konusunda dersler alan Mafi, hat ve ressamlığı tablo şeklinde ortaya koyan ilk sanatçılardan sayılarak nestalik hattını ressamlık ve hattatlık biçiminde sergiledi. Hattat olan bu ünlü sanatçı 800'den fazla tablo çizdi ki, onlardan bazıları İran'da ve ülke dışında düzenlenen sergilerde görücüye çıkarıldı. Üstad Mafi'nin Hicri Şemsi 1358'de Tahran'da Özgürlük Yolunda Şehitler ünvanıyla en son resim sergisi düzenlendi. ...1272 yıl önce bugün Hicri Kameri 19 Safer 171'de İranlı müneccim Ebu Meş'ar Belhi dünyaya geldi. Yıldız bilimine büyük ilgi duyan Belhi, Bağdat'a giderek orada tahsilini yaptı. Ebu Meş'ar, Arapça, Hintçe, Yunanca ve Süryanice dillerinde olan çeşitli kaynaklardan geniş bir şekilde yararlandı ve nihayet kendi döneminin en ünlü müneccimi oldu. Belhi'nin ölümünden yüzyıllar sonra İslam ve Batı dünyasında onun eserleri büyük bir geçerliliğe sahipti. Ebu Meş'ar tüm marifin ilahi kaynaktan meydana geldiği ve her bilimde ilahi vahiy işaretleri mevcut olduğu inancındaydı. Belhi'nin eserleri asıl nüshalarının yok olduğu çok eski kaynaklardan iktibas edildiği anlaşılıyor. Belhi'nin eserleri arasında El-Methal el-Kebir ve El-Mevalid el Sahiri adlı teliflere değinebiliriz. ...60 yıl önce bugün Hicri Kameri 19 Safer 1383'te İslam aleminin önde gelen din alemi ve İslami bilimlerde önde gelen Hoca Ayetullah Seyyid Murtaza Lengerudi vefat etti. Hicri Kameri 1306'da İran'ın kuzeyindeki Lengerud kentinde dünyaya gelen Ayetullah Lengerudi tahsil için Kazvin'e gitti. Ayetullah Lengerudi ardından Tahran kentinde kendi döneminin ünlü alimlerinden olan Ayetullah Tony Carboni'den fıkıh dersleri aldı. Hicri Kameri 1338'de Irak'taki Kutsal Necef Eşref kendine giden Ayetullah Lengerudi bu kentte yıllarca Ayetullah Naini'den ders havzasında feyizler aldı ve nihayet içtihat makamına ulaştı ve Necef-i Eşref dini ilimler havzasında hocalık yaptı. Ayetullah Lengerudi Kutsal Kum kentinde ders vermeye başladı ve birçok kitap telif etti. ...9 yıl önce bugün 26 Eylül 2012'de Hristiyan mezhepli Suriyeli gazeteci ve Press TV'nin muhabiri Maya Nasır, İran'daki Press TV için rapor hazırladığı bir sırada teröristlerce Şam'da şehit düştü. Maya Nasır ve El Alem Haber kanalının Suriye'deki bürosu müdürü Hüseyin Murtaza ile birlikte Şam kentinde meydana gelen iki patlama olayıyla ilgili haber hazırladıkları bir sırada Suriye hükümetine muhalif isyancıların açtığı ateşe hedef oldu. Bu olayda Hüseyin Murtaza sol bacağı yaralandı ancak Maya Nasır ise alına iki kurşun isabet etmesi neticesinde şehit düştü. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Polis, barınamıyoruz eylemine katılan öğrencileri fişledi. Aile ve okullara uyardı.
Karar.
İşsizlik artıyor.
Star.
Demirtaş söylemiş, CHP ise ifşa etmişti. HDP'nin dediğine geldiler.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Sertaç Eş 24 Eylül tarihli Cumhuriyet gazetesinde kararsız seçmen mücadelesi başlıklı yazısına yer veriyor. Ekonomik dengelerin bozulması, özellikle fiyat artışlarının can yakmaya başlamasıyla iktidar zayıfladığını artık kendisi de kabullenmeye başladı. Seçmeni AK Parti terk ediyor. Geçen seçimde oy tercihi belli olmasına karşın şu anda fikri sorulduğunda henüz düşüncesi netleşmemiş ciddi bir seçmen kitlesi var. İnandırıcılığı yüksek kaynaklar, askıda seçmenin %23'ler düzeyinde olduğuna dikkat çekiyor. Kendisini askıda tutan bu seçmenin tamamına yakınının son genel seçimde tercihini iktidardan yana kullandığı da biliniyor. Bu nedenle iktidar ve muhalefetiyle siyasetin odaklandığı güncel nokta partisi seçmen diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu seçmen grubu üzerine çok yoğun çalışmalar yapılıyor. Kararsız seçmenin kritik konumu erken seçim tartışmalarını geri plana itmiş durumda. İkna girişiminde taraflardan birisinin sağlayacağı başarı kitlesel kaymayı gündeme getirebilir. İktidarın tavrı şöyle. Kaçan seçmeni geri döndürmek için zaman kazanmak lazım. Seçmenin kararsızlaşmasını engelleyemedik. Bu aşamadan sonra öncelikli olarak muhalefete, daha da önemlisi CHP'ye yönelmesini engellemek şart. İktidar yanına hacmi büyük medyasını da alarak elinden gelen her şeyi yapıyor. Sorunları çözmek yerine muhalefeti suçluyor. Son tartışma Kürt sorunu üzerine yürütülüyor. Kılıçdaroğlu bu sorunu çözmek için HDP'yi muhatap alıp meşru organ olarak nasıl görür? Eleştirilerin odak noktası HDP, PKK terör örgütünün siyasi uzantısı. Kapatma davası bunun kanıtı. PKK ile ortaklık ortaya çıktı şeklinde. CHP bölücülerle anlaştı, ülkeyi bölüyor havası estirilmeye çalışılıyor. Bir saniye, bir saniye. Benzer kaygıları yakın zamanda en derinden hisseden parti MHP. Bu kaygıları yaşatan da, çözüm sürecini başlatan şu anki ortağı. Belleğimizi biraz geri sararsak, Oslo görüşmeleri, Habur'da mahkeme, İmralı görüşmeleri geliyor aklımıza. Abdullah Öcalan'a ilişkin olumlu değerlendirme yapan bakanlar da AKP'nindi. Bütün sorunlarda olduğu gibi bu sorunun da görüşme zemini Türkiye Büyük Millet Meclisi olmalı. Gizli kapaklı görüşmeler yapılmamalı. İmralı terör örgütü muhatap alınmamalı diyordu Kılıçdaroğlu. Yine aynı noktada. Eğer iktidar o dönemde yaptıklarımız yanlıştı, bedeli ağır oldu, öz eleştirisini yapıyorsa Kılıçdaroğlu ve muhalefet bundan ayrıca yararlanacaktır. Geçmişte HDP ile her türlü görüşme yapıldı. Bu süreçte devlet kurumlarının tabelalarından Türkiye Cumhuriyeti ibaresi bile kaldırıldı. Yapılan hata ve yanlışlara şimdi ana muhalefet liderinin düştüğü izlenimi yaratılmaya çalışılıyor. Kılıçdaroğlu suçlanıyor. Gerçekler ortadayken bu konu üzerinden seçmeni iktidar saflarına döndürme girişimi pek gerçekçi değil. İktidarın yüklenmelerine karşı muhalefetin verdiği tepki ise gayet eşgüdümlü. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, hatta DEVA ve Gelecek Partilerinin tutumu muhalefette çatlak oluşmasını umanların beklentisini boşa çıkardı. Partiler kendi duyarlı oldukları noktaları da koruyarak aynı yanıtı verdiler. Meşru olarak görmediğiniz partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkan vekili var. Bu başkan vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yönetirken siz el kaldırarak ondan söz hakkı istiyorsunuz. Bu ortak yaklaşım karşısında iktidar şaşırdı, HDP bocaladı. Muhalefetin bu eşgüdümü sürdürmesi umudu yükseltir.
Thank you. Kazım Güleç Yüz, 24 Eylül tarihli Yeni Asya gazetesinde Millet İttifakı'nın tarihi sorumluluğu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Millet İttifakı'na dahil partiler olarak CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nden hukukçuların Deva ve Gelecek Partilerinin de katılımıyla bir araya gelmeleri önemli ve olumlu bir gelişme. Konu parlamenter sisteme dönüş ve bunun için anayasada yapılması gereken değişiklikler. İttifaka dahil bazı partilerin bu hususta yaptıkları ve kamuoyuna deklare ettikleri çalışmalar var. Görünen o ki bunların birleştirilerek müşterek bir projeye dönüştürülmesi aşamasına geliniyor. Hayli gecikmeli de olsa diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Daha önce Meral Akşener'in ve son olarak Ali Babacan'ın söylediği gibi bu projenin uygulanma süreci ve takvimi de çok önemli. O da netleştirilerek topluma duyurulmalı. Hukukçular buluşmasından sonra yapılması gereken gerek muhteva gerekse uygulama prosedürü açısından son şeklini alıp mutabakata bağlanacak projenin liderler tarafından ortak bir toplantıyla açıklanması. Ne zamandır ifade ettiğimiz gibi muhalefet liderlerinin hep birlikte aynı masada buluşarak ortak bir fotoğraf vermeleri ülkedeki siyasi atmosferi bir anda olumluya çevirir. Bu adım atılır ve ardından ortak mitinglere de geçirilebilirse böyle bir hamle gidişatın rengini ve istikametini tamamen değiştirir. Tek adam rejiminin her alanda çok büyük sıkıntılara sürüklediği kitlelere moral verir. Burada bir kez daha ifade edelim. İttifaka dahil olan ve olacak partiler kendi kimlik ve çizgilerini terk edecek değiller. Her biri kendi felsefesi, programı, hedefleri ve kadrolarıyla yola devam edecek. Ama bu farklılıklarını koruyarak Türkiye'yi hali hazırda hapsedildiği tek adam rejiminden kurtarmak için güç birliği yapacaklar. İşin esası bu. Ortak hedefler. Kuvvetler ayrılığı güçlü bir parlamento, hukukun üstünlüğünü, tesis, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, şeffaf ve denetime açık bir yönetim, bağımsız ve özgür medya, hür üniversite, herkes için adalet, insan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğü. Türkiye'nin birinci önceliği bunlar. Güç birliği bunlar için şart, bir an önce.
Esfender Korkmaz, 24 Eylül tarihli Yeni Çağ gazetesinde eksi reel faiz döviz riskini artırdı başlıklı yazısına yer veriyor. Merkez Bankası Para Kurulu gösterge faizini %19'dan %18'e düşürdü. Gerekçe olarak ihracat artışı, turizm gelirlerinin artması bu senenin kalan kısmında cari işlemler dengesinde iyileşme olacağı ve bu iyileşmenin fiyatları düşüreceği parasal sıkılaştırma, banka kredilerinde düşüş, talep unsurları ve çekirdek enflasyondaki gelişmeler gösterilmiştir diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Gerçekte ise cari açıkta öncekine göre düşme var. Fakat devam ediyor. Zira ihracat malı üretiminde ithal girdi payı %80 dolayındadır. İthal etmeden ihracat yapamayan bir ekonomide dış ticaret açığı ve bağlı olarak cari açık devam eder. Kaldı ki döviz talebi dış borç ve cari açık dışında yurt dışına çıkan tasarruflar yoluyla da artmaya başladı. Banka kredilerindeki artışlar veya daralma her zaman siyasi iktidarın popülist kararları paralelinde olmuştur. Halen bankalar KOBİ kredisi alın diye müşterilerini arıyor. Seçime doğru kamu bankaları yeniden düşük faizli ve devlet destekli kredi musluklarını açacaktır. BDDK'nın ihtiyaç kredilerinde vadenin düşürmesi de önemli değil. Zira bu kredilerin toplam krediler içindeki payı düşüktür. Çekirdek enflasyonun daha düşük olması gerekçesi ise Merkez Bankası'nın ve Merkez Bankası'na faiz baskısı yapan hükümetin faiz gündeminin halktan uzak olduğunu ortaya çıkardı. Türkiye için çekirdek enflasyonun bir önemi yoktur. Zira
Türkiye'de yapısal sorunlara dayanan %10 dolayında bir kronik enflasyon var. Gıda fiyatları ve kur artışları ile bu kronik enflasyon %20'lere dayandı. Halkın harcama sepeti içinde gıdanın payı %40 dolayındadır. Eğer gıdayı çıkarırsak çekirdek enflasyonun hiçbir önemi kalmaz. Çift haneli yüksek enflasyon varsa hedef enflasyonu düşürmek olmalıdır. Türkiye'de enflasyonun temel nedeni yapısal sorunlardır. Siyasi iktidar şimdiye kadar bu sorunları görmezden geldi. Çünkü yapısal sorunları çözmek, söz gelimi, bütçe kaynaklarını popülizmden uzaklaştırmak, liyakata dayalı kurumsal devlet yapısı oluşturmak, tekellerin kamulaştırılması ile oligopol piyasa ve stokçuluğun kırılması AKP işine gelmez. İkincisi, hükümetin ve Merkez Bankası'nın anlaşılmaz faiz ve kur politikasıdır. Görünürde faiz sebep enflasyon sonuç anlayışı siyasi iktidarın kur politikasında bir kılıf olarak savunuluyor. Çünkü 2018 kur şoku ve sonrasında bugüne kadar gördük ki kur artışları kendinden daha yüksek oranda enflasyon yaratıyor. Dahası reel faiz yoluyla kur artışlarını frenlemek isteyen Merkez Bankası başkanları da kim olursa olsun harcandı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hüseyin'i Erbain.
Azık bulundurmayan ziyaretçilere selam olsun. Yaya ve çıplak ayak gelenlere selam olsun. Yorgun düşen ziyaretçilerin nasırlı ayaklarına selam olsun. Hazır bulunan gönüllere selam olsun. Hüseyin aleyhisselamın haccına hoş geldiniz ey Kerbela ziyaretçileri.
Muhterem dinleyiciler, Erbain dolayısıyla sizlere hazırladığımız sohbetimizin 5. bölümüyle birlikteyiz.
Bismillahirrahmanirrahim. Rahmet kucağı kulları için her zaman açık olan Allah'ın adıyla sohbetimize başlıyoruz.
Biz İranlılar arasında bir laf vardır. Medine'den geçen hacılar diye. Yani haclarına başlamadan Medine'de bulunanlar. İşte Kerbela ziyaretinde de ziyaretçiler ilk olarak Necef'ten geçer.
Ey hacı, kurban bayramı için neler getirdin? Bilir misin, bu haccın kurban bayramı ilk gününden itibaren başlar. Yola koyulduğun ilk andan itibaren, babanın mezarından oğul mezarına gitmeye başladığında her şey başlar. Bu büyük hac, büyük bir kurban ve büyük bir ihsan ve ağırlama ister.
İşte Melekut İlderen Hüseyin Hacı'nı yapan hacılara hitaben ilk sözü şu olur. Ayakkabılarını çıkar ki belalı ve zor kutsal bir diyara gelmişsin. Bu senin ilk kurbanındır. Tüm kibrin ve gururun kurban et. Ben diye getirdin her şeyi bırak. Hüseyin hacısı ben diye bir şeyi yoktur. Erbain ziyaretçisinin kalbi sadece bir kişi için çarpar. Hüseyin aleyhisselam tüm iyiliklerin özü için çarpar.
Yola koyulduğun zaman daha önce doktor, mühendis veya sade işçi olduğun önemli değildir. Zengin mi yoksa yoksul olduğun önemli değildir. Müdür veya çalışan olduğun da önemli değildir. İşte bu Hüseyin Hacı'nın ikinci kurbanıdır. Burada sosyal konumun paraya, servete veya güce bağlı değildir. Sırf aşka ve sevgiye bağlıdır. Kim daha fazla aşıksa daha iyi bir konumda olur ve daha değerli sayılır. Burada herkes sahip olduğu her şeyi hizmet için harcar. İster para olsun, ister bilim olsun, ister beceri olsun. Sahip olduğun her şeyi ortaya koyar.
Burada ilginç olan nokta kimin mevki, makamı daha yüksekse daha mütevazı olmasıdır. Böyle bir insan diğerlerine yük olmamasına ilaveten bükülerek diğerlerine hizmet vermeye çalışır. Diğerlerinin ona hizmet etmesini beklemeden başkalarına hizmet eder. Hem de bunu hiçbir şey beklemeden sadece şefkat simgesi olarak yapar.
Burada herkes birbirine benzer. Dünyanın her yerinden gelenler ve farklı dillerde konuşanlar arasında hiçbir fark yoktur. Yüzlerinin ne renkte olduğu ve hangi ırka ait oldukları önemli değildir. Burada herkes ziyaretçi adı altında tanınır ve özel bir yere ve değere sahiptir. Hangi milliyet veya hangi coğrafyadan olduğu önemli değil. Çünkü zaten bulunduğu uçsuz bucaksız bir aşk milliyetinin parçasıdır. İşte bu Hüseyin aleyhisselamın haccının üçüncü kurbanıdır. Öyle bir kurban ki tüm küresel denklemleri karıştırmaktadır.
Bu hacda hacılar farklı milliyetlerden ve ırklardan olsalar da ortakları birbiriyle çatışmamaktadır. Onlar sadece Hüseyin aleyhisselamın adı ve yolunu devam ettirmek derdindedirler. Farklı coğrafi sınırlar içerisinde yaşayan farklı milliyetlerin tek bir çıkara sahip olması ve hiçbir zaman çıkarlar çelişkisi yaşamaması bu dünyada hayretle izlenen bir durumdur. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki milletlerin çıkar çelişkilerinden doğan gerginlikler milletlere büyük yararla dayatmış ve birçok savaşı ve çatışmayı tetiklemiştir. Şimdi de bu yaraları kapatan bir mucize yaşanmaktadır.
Thank you.
Dünyanın dört bir yanından vatanlarına saygı duymalarına rağmen ancak kendini bu sınırlar ile kısıtlı görmeyen kişiler bir araya gelmiş ve bir ümmet oluşturmuştur. Bu ümmetin düşünce ufku öyle ki sınırları bile aşmakta ve adalet ülküsü doğrultusunda hareket etmektedir. Erbain Haccı, insanlar adaletle ayakta kalırlar ifadesinin tecellisidir. Bir araya gelen ümmet, barış ve huzur içinde ayağa kalkmış ve ayrımcılıklar ve aşırılıcılıklardan kurtulmak ve adaleti ve eşitliği kurmak için harekete geçmişlerdir.
Bu büyük haccın bir başka kurbanı da vardır. Ölü bir kurban ki modern çağda insanlar için çok değerlidir. Büyük ve değerlidir ve her şey ona göre değerlendirilir. Sahiplerine bile özel yasalar dayatır ve hak ve hukuka sahiptir. Evet, bu kurban servettir. Sözün özeti paradır.
Hüseyin aleyhisselamın hacıları tüm yıl boyunca çalışır. Ancak sermaye toplamak için bunu yapmaz. Onlar çalışıp servet üretirler. Ancak başkalarına karşı kibir satmak ve övünmek için, daha fazla tüketmek ve daha fazla zengin olmak için bunu yapmazlar. Para kazanırlar ama kendi refahları için değil.
Tahran Radyosu.
Paranın daha fazla servet ve para getirdiğini duydunuz mu? Sadece para kazandıran paraya yazıklar olsun. İşte Hüseyin aleyhisselam ziyaretçilerinden serveti aşktır. Öyle bir servet ki bir yıllık veya daha fazla sürede alın teriyle kazanılır. Hepsi diğer insanların refahı için harcanır, ziyaretçilerin azığını karşılamak, yorgun ayaklarını ve nasırlı ayaklarını dinlendirmek ve iyileştirmek, Hüseyin ziyaretçilerini doyurmak ve susuzluklarını da gidermek için gönülleri sevindirmek ve dünya ümitsizlerinin ışıklarının sönmemesi için kullanılır.
Hadis-i şerifte İmam Sadık aleyhisselamın şöyle buyurduğu naklediliyor. İmam Hüseyin aleyhisselamı bilerek tam marifetli bir şekilde ziyaret eden biri sanki bin kulu özgür bırakmıştır. Bir başka rivayette ise şöyle anlatılmaktadır. Erbain ziyaretçisinin bu yolda attığı her adımın değeri İsmail evlatlarından birini özgür bırakmak sevabına eşdeğerdir. İşte şimdi bu denklemin sebebini daha iyi anlayabiliriz.
Erbain Hacı binlerce insanı cehalet, gaflet ve şehvetten uzaklaştırabilir. İnsanı bulunduğu maddi istekler bataklığından kurtarıp modern medeni kölelik prangalarından kurtarabilir. İşte bu Hüseyin Erbain ziyaretçilerinin dünyaya sunduğu büyük ihsan da budur.
Hüseyin aleyhisselam hacıları attıkları her adımda, soludukları her solukta tüm modern medeniyet sütunlarını kurban edip, dünya ahiret, duygu akıl, siyaset ahlak, adalet ve gelişmenin bir arada olduğu bir medeniyetin bayrağını ellerine alırlar.
Batı medeniyeti insanlığa birçok vaatlerde bulunmuştur. Barış, güvenlik, adalet ve özgürlük. Ancak günümüz insanlığı Batı medeniyeti ve bu yerine getirilmemiş vaatler yüzünden hüsrana uğramış, yorgun düşmüş ve bulanıma girmiştir. Bu medeniyet vaatlerine yerine getirmemekle kalmamış, adalet ve özgürlük adına haksızlıklar yapmış ve insanlığı esir almıştır. Barış ve güvenlik adına dünyayı güvensizlik ve teröre sürüklemiştir. Bugün insanoğlu tüm maddi uygarlıklardan bıkmış ve kaybettiğini sabırsızlıkla yeni bir uygarlıkta aramaktadır.
Dünya insan onurunun korunduğu ve tüm insanlara aşırı taleplere maruz kalmamış adalet getirecek bir kültüre susamıştır. Erbaine'ye dayalı yaşam tarzı insanlara daha iyi bir dünyaya sahip olabileceği konusunda umut veriyor. Erbain hacıları hepimizin daha sonra o istikamette hareket edeceğimiz Mehdi aleyhisselam yönetimini ve o dönemdeki hayat tarzını simgelemektedir. Erbain, modern dünyanın dışında masum imamlar yönetiminde dünyanın ön aşaması olarak addedilmelidir.
Erbain'in acı ve karanlık bir olayın sonu olduğunu hayal etmeyelim. Aslında Erbain uzun bir yolun sadece başlangıcıdır. Tatlı ve parlak bir son için tarihi bir başlangıçtır. Erbain'in temel kimliği, çoğulculuk ve çok mezhepçilik ve çatışmadan ders alarak birlik ve bütünlüğü sağlamaktır. Erbain hacıları sadece Müslümanlar arasında değil, dünyadaki tüm özgürlük arayanlar arasında birlik, dostluk ve kardeşliğin oluşmasına zemin hazırlayabilir. Son masum imamın kendisini dünyaya ecdadı Hüseyin aleyhisselam aracılığı ile tanıtması tesadüf değildir.
Mehdi aleyhisselamın Kabe duvarına yaslayacağı ve şunları söyleyeceği belirtiliyor. Ey dünyalılar! Bilin ki kıyameden imam benim. Alemin ahalisi, intikam alan kılıcın ben olduğumu bilin. Ey ehli alem! Ceddim Hüseyin aleyhisselamın susuz bir şekilde şehit düşenin evladı da benim. Topraklara süründürülen ceddim Hüseyin aleyhisselamdır. Hakları kincilikten dolayı ayaklar altına alınan Hüseyin'in evladıyım.
Erbain insanın ideallerinin ulaşılabilir olduğunu gösteriyor. Dinin halk güçlerini harekete geçirme gücüne sahip olduğunu gösterir. Ehl-i Beyt'in tüm insanların ve dinlerin hidayeti için geldiğini ve imamların her dilden ve milliyetten tüm insanları bir araya getirdiğini gösterir. Böyle bir durumda dünya sultancılarının Erbain'den korkması da doğaldır. Çünkü emperyalistler ve sultancılar bu etkinliği İslam dünyasının güç kazanması yolunda önemli bir adım olarak görmektedir.
Düşmanlar Erbain'in yeni bir İslam medeniyeti yaratmak için etkili ve stratejik bir adım olduğunu görüyorlar. Erbain'in genelleştirilmesinden ve İmam Hüseyin aleyhisselamın sevgisinden endişe duyuyorlar. Çünkü biliyorlar ki Erbain'in daha da büyümesi halinde cihat ve şehadet kültürünün yeniden canlanacağını, böyle bir kültür yeniden canlandırıldığında tüm dünyanın da etkileneceğini biliyorlar. Nitekim 8 yıllık İran-Irak Bağız Rejimi Savaşı, Lübnan 30 günlük savaşı ve Gazze'de 22 günlük savaşında da böyle bir idealin yaşatıldığı açıkça görüldü. Bu savaşlarda dünyanın dört bir köşesinden insanlar bir araya geldi ve emperyalistlerin desteklediği düşmanlara karşı zafere ulaştı.
Aslında bu süreç yeni bir hayat tarzını vaat ediyor. Ölü bir hayat tarzı ki şehvet, çıkarcılık ve hazcılıktan uzaktır. Fedakarlık ve özveriye dayalıdır. İmama ve vilayete sevgiyi eksen olarak ele alır. Erbain sadece insanları yetiştirmez, tarih de yazar. Erbain ziyaretçileri tarihte büyük değişimler yapacak isimlerdir. Bu insanlar rutin hayattan uzaklaşıp tarihlerinin masum imamının tecellisi için vasıtalar arayan insanlardırlar.
Değerli dinleyiciler, Hüseyin-i Erbain isimli sohbetimizin 5. bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda parsuday.com'u Ziyaret edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irit.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kutsal Savunmanın Aşura İyamları.
Irak Vaz rejiminin İran halkına yönelik aşırı savaşa karşı kutsal savunmanın yıl dönümü haftası günlerindeyiz.
Bu yılki kutsal savunma haftası neredeyse Hüseyin-i Erbain'e denk gelmiş bulunuyor. Bu bağlamda sizlere hazırladığımız sohbetimizde birlikteyiz.
Savaşlar, ölüm, yağmalama ve vahşet dışında çeşitli eserlerin ortaya çıkmasına kaynaklık etmektedir. Şiir, resim, roman ve benzeri bazı sanat ve edebiyat türleri tarih boyunca savaşların etkisiyle gelişmiştir. Firdevs'in Şahnamesi, Tolstoy'un Savaş ve Barış eseri ve diğer destansı ve savaş romanları ve benzerleri savaş alanında yazılmış en iyi eserler sayılıp dünyanın en büyük edebi eserleri arasında yer almaktadırlar. Destansı veya epik edebiyatının her milletin ve etnik grubun edebiyatında büyük bir paya sahip olduğu ve insanların ideal düşüncelerinin tezahürü olduğu söylenebilir.
Irak'ın İran'a karşı dayattığı savaşta İslam devrimini yeni bir arenaya taşıdı ve edebiyatın özellikle de kutsal savunmanın şiirinin yaratılmasına zemin hazırladı. İran'ın kutsal savunma dönemi Kerbela tarihiyle iç içe geçmiş ve savaş meydanlarında en yüce destan türünü ve güçlerin fedakarlığını göstermeye ve sergilemeye çalışmıştır.
Hüseyin'e olan tutku ve aşk ayrıca cephelerin ruhani havası şiirlerde her defasında yansıtılması ile çalışılmıştır. Hüseyin Aleyhisselam'ın adını anarak ve mücahitler arasında Hüseyin'i tutkusu alevlendirerek mücahitler arasında cihat ve şehadet ruhunu güçlendiren bu özelliği öven bir ortam yaratılmaya çalışılmıştır. Zaten mücahitler arasında var olan bu duygu bir yandan da sanatkarları teşvik etmiş ve inançlarına, tutkularına ve zekalarına dayalı destansı ve fedakarlık sahnelerini yaratmaya götürmüştür.
Şafak olarak tanınan Muhammed Cevat Gafurzade'nin şiirlerin birinde şöyle okuyoruz. Cephelerde hulus ile sefa dalgalanıyor. Aşk ile ümit, şefkat ile vefa dalgalanıyor. Fav'ın fatihlerinin mübarek cephesinde Seyyid-i Şüheda hüzmeleri dalgalanıyor. Lebbeyk ya Hüseyin haykırışları nur ile sesler arasında dalgalanıyor.
Her destanın iki bileşenden veya iki önemli aşamadan oluştuğu söylenir. İlk aşama, savaş alanında elde edilen destanın yaratılışıdır. İkinci ve daha önemli kısım, destanlara mesajları aktarmasıdır. İkinci aşamadaki görev, her destandan sonra silah değiştiren ve yeni ve ciddi bir mekanizma oluşturan grubun sorumluluğudur. Sanatçılar Kutsal Sanma döneminin aşurayı yandırılan önemli bir bölümünü sanatta ve edebiyatta, piyeslerde ve senaryolarda ve destansı şiirlerde tasvir ederek bu görevi yerine getirmeye çalışırlar.
İyiler ordusu, benim komutan, İran oğlu Nureddin, köşkün yumuşak toprağı ve benzeri gerçeklerden esinlenmiş eserler bu aşamanın başyapıtları sayılır. Bu kitapların en ünlülerinden biri de Seyyide Zehra Hüseyin'in savaş adalarının anlatımını olan Dağ eseridir. Dağ, Kürtçe'de anne anlamına gelir. Yazar bu başlığı seçerek Saddam'ın İran'a dayattığı savaş sırasında İranlı annelerin direnişi konusunu ele almaya çalışmıştır.
Birçok uzman bu kitabın dayatılan savaşın anıları alanında en önemli ve etkili kitap olduğuna inanıyor. Kitabın anlatıcısı Bayan Hüseyin'e kitabının bu kadar ünlü olmasının temel sebebini 8 yıllık savaşı erkeklerin anlatımından çıkarak çok farklı bir şekilde kadın diliyle anlatmasında görüyor. Bu yüzden Irak'ın İran'a dayattığı savaşın tam da ülkülere dayalı bir savunmaya dönüştüğü sırada ve mutlak şiddetten yoksunlaştığı bir sırada farklı sanatsal araçlar ile sosyal bir olgu olarak ele alındı ve tarihi kalıcılık kazandı söylenebilir.
Tahran Radyosu.
Kutsal savunma sanatçılarının çabaları kutsal dönemin varoluşsal boyutlarını canlı tutmak, İranlı savaşçıların inanç derinliğini ve Aşura olayı destanı gibi destanların bu dönem üzerindeki etkilerini ve karakterlerini tasvir etmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle bu alanda faaliyet gösteren sanatkarlar daha çok sembolik olarak eserler yaratmaya yönelmişlerdir.
Şehitlerin resimlerinin tuvale ya da duvara çizilerek bir cesaret, inanç ve nur hali yaratmak bu yapıtlarında en belli başlı örneği sayılıyor. Bu eserlerde zalime karşı dimdik durmaya kararlı, azimli ve caymayacak kişiler tasvir edilir ve onların karşısında paniklemiş ve korkuları yüzlerinde beliren insanlar görülür. Bütün bu semboller Hakk'ın batıla karşı zaferini göstermektedir. Bu sanatkarlar eserlerinde savaşın şiddetli görüntüsünü göstermeyi amaçlamazlar. Amaçları ise insanın aşkta bulunduğu yüce ruhu tasvir etmektir.
Kutsal savunma şiiri savaş retoriği bağlamında sanatın bir başka yönüdür. Bu şiir türü arzu edilen manzum unsurlara sahip olmakla birlikte destanın muharebe meydanlarındaki somut tezahürlerini dile getiren ve uluslararası küfr istilasına karşı İslam'ın itibarını muhafaza eden ve mukaddes ideallerini müdafaa etmekte direnen bir milletin sarsılmaz iradesini ve inancını anlatan şanlı ve güzel kokulu bir şiirdir. Kutsal savunma dönemi şiiri, kökleri Kerbela hadisesi ve Aşura olayına dayanan ve tüm faziletlerini İmam Hüseyin aleyhisselam ve asil sahabelerinden ilham alan dini kimlikli bir epik şiirdir.
Buna göre kahraman İran milleti kutsal savunma sahnelerinde 8 yıllık fedakarlığı ve inançlarına bağlılığı Büyük Aşura destanına borçludur. Kutsal savunma şiirinin en büyük ve parlak yönü de Kerbela Aşura, Kerbela Bayraktarı ve benzeri sembol isimlerden ve olaylardan etkilenmiş ve Heyhat Minazille sloganları ile yorulmuştur. İşte bu dönemde cıvıl cıvıl sloganların tecelli etmesi ve her şeyden daha önemlisi İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Hazreti Zeynep Selamun Aleyhan'ın mübarek isminin zikredilmesi bu dönemin en bariz özelliklerindendir.
Kutsal savunma şiirinin destan temalarının baş kısmı ve dönüm noktası Aşura ve Kerbela'dır. Şehadet, özveri, izzet ve keramet kutsal savunma dönemi şiirlerinde bolca görülen öğelerdir. Fedakarlık ve özverinin ekseni ve en yüce tecellisi şehadet ve İmam Hüseyin aleyhisselamın mübarek adıdır. Allah'ım, kanatlanıp gidenlere, tekrar tekrar yaralanlara, perdeyi aralayan ve seyretmeye başlayanlara, Abbaslar ile dolu çölde, eli olmadan da çadırları koruyanlara, Hayber parolası ile şehadete gidenlere, kanatlanıp uçanlara, Kerbela izni verilenlere selam olsun.
Savaş meydanlarındaki meşhur sloganlardan biri de İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kelamı olan "Bana yardım edecek biri var mı?" çağrısına "Lebbek" diye cevap vermektir. Bu melekuti çağrıya "Lebbek" diye yanıt vermek Kutsal Sağma dönemi şiirinde özel bir yere sahiptir. Bu bağlamda Hasan Hüseyin'i epik bir gazelinde cephe hattına gitmek için annesiyle vedalaşan ve ona İmam Hüseyin Aleyhisselam yarenlerine katılmaya gittiğini ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın da "Bana yardım edecek kimse var mı?" çağrısına yanıt vermek için gittiğini söyleyen bu gencin halini anlatmaktadır. "Kerbela beni çağırır, anne. Gidiyorum şimdi. Dost diyardan tanınan yar beni çağırır. Şimdi, bana yardım edecek kimse var mı?" Sesi cemarandan yükselir anne. "Aşk yolunda ruhullah beni çağırır anne."
Kerbela, şairlerin şiirinde sadece bir diyar değildir. Tarih boyunca bu isim destansı, namusu, mertliği, fedakarlığı, özveriyi, samimiyeti ve azmi hatırlatmıştır. Bu kelimenin kutsal savunma dönemi literatüründe olması, savaş şiirine yücelik ve mükemmellik bağışlarken, kutsal savunma şiirinin yüce gayesini ve akıllarda Kerbela adıyla anılan tüm kutsallığı ifade eder. Kerbela diyarının özlemiyle gittiler. Kerbela kokusu, tutkusu ile gittiler. Gül kokulu tenleri, kanlı kefenleri, kanatsız vücutları ile Kerbela'ya doğru böyle gittiler.
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kardeşi Abbas'ın da adı mertlik ve sadakatle ilişkilendirilir ve Kerbela samasında ay gibi parlar. Abbas beraberinde maneviyat, sevgi, hulus ve fedakarlık dünyası getirir. Kutsal Sağma şairleri de gazilerin adını ve mücahitlerin yüce ruhunu ve tüm iyi nitelikleri ifade etmek için bu ismi kullanırlar. "Aşk yolunda kendimi kaybettim. Aşık oldum, bildiğim kokuya kendimi kaptırdım. Aşıkların mert alemdarından öğrendim. Kerbela aşkı ile elimi, ayağımı kaybettim. Döktüm her yaprak Kerbela için olsa gerek. Vefa diyarında kaybettim ömür Kerbela için olsa gerek."
Evet, dolayısıyla Hüseyin bin Ali aleyhisselamın destanı ve Aşura sadece bir olay değildir. Bu bir kültürdür. İran'ın kutsal savunma anlarını da kapsayacak aşk, inanç, onur ve gururun güzel tezahürlerini gösteren bir kültürdür. İmam Hüseyin aleyhisselam ve onun ebedi kıyamı tarih boyunca ve tüm insanlık için hak ile batılın ayırt edilmesinin ölçütüdür.
Muhterem dinleyiciler, Kutsal Salman'ın Aşura'yı Yanları isimli dizi sohbetimizin 5. bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda www.parstoday.com'u takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edip.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İslam İnkılabı rehberi, İranlı Şehitler ve Gaziler Vakfı Başkanı'nın kendine adamış bir genç olan Ali Lendvi'nin şehit sayılması talebini kabul etti. İran'da tanınmış alim Allame Hasanzade Amoli dün kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Emir Abdullahyan, İran'ın Washington'daki çıkarlarını koruma ofisi üyeleriyle görüştü. Hatipzade, İran Dışişleri Bakanı ilk fırsatta Beyrut'a gidecek dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, nükleer anlaşmanın canlanması için ciddi bir umut var açıklamasında bulundu. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.edip.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.